Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bima allemtena ve zidna ilme. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, tefsir derslerimizde Mümtehine suresinin 7. ayetine bugün başlayacağız. İnşallah Rabbimiz izin verirse 11. ayete kadar ilahi kelamı hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya gayret edeceğiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذ۪ينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ Sadakallahul azim.
Değerli dinleyenlerimiz, Mümtehine suresinin 7. ayetinden 11. ayetine kadar elhamdülillah tilavet etmiş olduk. Bundan önceki ayetlerde Yüce Rabbimiz müminlerin müşriklerden ve kafirlerden uzak durması, onlarla sıkı bir dostluk ilişkisi içine girmemesi, sırlarını paylaşmaması üzerinde durulmuştu. Ve İbrahim Aleyhisselam'ın örnekliği sunulmuştu. O ve beraberindekiler müşriklerden beri olduklarını ilan etmişlerdi. Sizler de öyle olun denilmek istiyordu. Burada Yüce Rabbimiz hangi çeşit kafirlerden ve müşriklerden her halükarda uzak durulması gerektiği, hangileriyle iyi ilişkilerin sürdürülebileceğine işaret etmiş oluyor. Bugün okuduğumuz ayetlerde, tefsirini yapacağımız bölümde. 7. ayet şöyle başlıyor. Asallahu en yec'ale beynekum ve beynellezine adeytum minhum mevedde. Vallahu kadir. Vallahu gafurur rahim. Belki de Allah sizinle onlardan düşmanınız olan kimseler arasında karşılıklı bir dostluk meydana getirecektir. Allah her şeye kadirdir. Allah bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Önceki ayetlerde evlatların, akrabanın yarın kıyamet gününde bir faydası dokunmayacağı, dolayısıyla inkar edenler, müşrikler, kişilerin anne babaları, evlatları da olsalar, onlarla müminlerin kendi aralarında çok özel meselelerini paylaşmamaları gerektiğini Cenab-ı Hak hatırlatmıştı. Elbette insan, tabii anne babası kafir de olsa, evladı, iyali, Allah muhafaza buyursun, efendim, bir şekilde kalbi bağı oluşur. O kalbi bağ devam eder. Ancak iman noktasında onlar inkarda ayak diretiyorlarsa, artık orada anne baba, evlat, akraba ilişkileri kesilir. Hele hele düşmanlarsa, İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık yapıyorlarsa, onlarla ilişki sıfırlanabilir. Ancak böyle bir düşmanlık söz konusu değilse, elbette aralardaki sıcak ilişki çok ileri seviyede olmasa bile belli insani ölçüler içerisinde devam eder. İşte Yüce Rabbimiz müminlere öncelikle böylesi anne babaları ya da evlatları veya akrabaları varsa onlardan dostluk bağını kesmelerini istedikten sonra belki de Allah aranızda o düşmanlık yapmak durumunda olduğunuz kişilerle bir dostluk meydana getirecektir buyurarak adeta bir pencere açar ve bir şekilde onlara siz teberri ederseniz, bu anlamda eğer net duruşunuzu ortaya koyarsanız, Cenab-ı Hak kim bilir onlarla aranızda yeniden bir dostluk yaratacak, vesilelerini ortaya çıkaracaktır buyurur. Nitekim öyle de olur. Tabii bu tarihte olduğu gibi günümüzde de olur, gelecekte de olur. Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar gelen bir ilahi mesajdır. Mekke fethedildikten sonra insanlar grup grup, fevç fevç İslam'a girerler. Mekke aslında kan dökülmeden fethedilmiştir. Müthiş bir bayram havası vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf'un kardeşlerine söylediği sözü söyler. Bugün sizi ayıplamak yok. Allah sizi bağışlasın der. Hemen hemen Mekke'deki yaşayan herkes Müslümanlığa girer, ısınır. Belki ısınmaları zaman almış olabilir ama artık her biri o hakimiyeti kabul eder. Kabul ettikten sonra daha önce düşman olan o akrabalar, anneler, babalar, belki evlatlar, kardeşler, sıcacık dost olurlar. Cenab-ı Hak onlara da imanı nasip eder ve imanla buluşan gönüller bir kucaklaşma yaşarlar. Ülfet yaşarlar, muhabbet yaşarlar. Tefsir alimlerimiz, özellikle lügat alimlerimiz derler ki, asa kelimesi Arapçada umulur ki diye Türkçemize tercüme ediyoruz. Belki diye tercüme ediyoruz ama Allah'la ilgili kullanıldığı zaman bu kelime Cenab-ı Hakk'ın vaadi sayılır. Burada da böyle bir vaat var. Allah adeta aranızdaki düşmanlıkları ortadan kaldıracak ve siz birbirini seven insanlar haline geleceksiniz demiş oluyor. Nitekim bu Mekke fethinde yaşandı. Başka zamanlarda da elbette yaşanır. Allah her şeye kadirdir. Vallahu kadirun buyuruyor Cenab-ı Hak. Aşırı düşmanlıkları dostluğa çevirir Allah. Ve Allah bağışlar. İnkar eden mümin olunca daha önceki kafirken işledikleri suçları bağışlar Allah. Çok merhametlidir Yüce Rabbimiz. Kullarını bağışlamayı, onları cennetine dahil etmeyi murad eder. Ondan daha çok hoşnut olur. Buradan aslında şöyle birkaç maddeye dikkat çekmek gerekir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tavsiyesinde buyururlar ki, sevdiğini ihtiyatlı sev, çok aşırı gitme, belli olmaz. Bir gün sevmediğin biri haline gelebilir. Nefret ettiğine de çok aşırı düşmanlık etme. Umulur ki bir gün sana sıcak bir dost olur. Şöyle diyelim, insanlar bazen bozuştukları zaman ağır sözler söylerler birbirlerine. Belki şöyle ihtiyatlı olmalı, kim bilir geleceği bilmiyoruz. Dilime dikkat edeyim demeli, çok aşırı gitmeyeyim demeli. Elbette yüreğe dokunan söz söylenir böylesi zamanlarda. Ancak yüz yüze bakıldığında yüzünüz kızarmayacak bir halde olun. Nefret ettiğinizde de öyle olun. Sevdiniz birbirinizi. Dost olarak sevdiniz, arkadaş olarak sevdiniz, akraba olarak sevdiniz, anne baba olarak sevdiniz. Orada da çok uçlara oynamayın. Her şeyinizi açmayın. Bir şekilde bir mahrem alanınız kalsın, öyle söyleyelim. İhtiyat payı bırakın, öyle derler ya, ihtiyat payı bırakmak. Bir ihtiyat payı bırakın. Efendimizin tavsiyesi bu. İşte bu ayette de dikkat edilirse, düşmanlarınızla da Allah diyor aranızda bir dostluk oluşturur. Belli olmaz. Yarını bilmiyoruz. Her şeyi bugüne göre hükme bağlamak sıhhatli olmayabilir. Herkesin yarına dair hüküm verme hevesinde de olmamak lazım. Bazen insanı 20 yıl önce söylediği bir sözle sıyrığa çekiyorlar. Belki tövbe etmiştir. Ona yeniden bakmak lazım. Büyüklerden birine sormuşlar, en çok kimi seversiniz? O da demiş ki, en çok terzimi severim. Neden demişler? Çünkü demiş, ne zaman elbiseye muhtaç olsam gittiğimde ölçümü yeniden alır. Dünkü ölçüme göre elbise dikmez demiş. Aynen bunun gibi insanlarla değerlendirme yaparken, insanlar hakkında değerlendirme yaparken de terzi usulü o gün yeniden bir değerlendirme yapmak lazım. Bazen geçmiş bagajlarımız bizim bugünümüzün huzuruna engel oluyor. Geleceğe dair zanlarımız, vehimlerimiz, şüphelerimiz şöyle olabilir derken o da bugünümüzü alıp götürüyor bazen. Yanlış hükümler vermeye sebebiyet veriyor. İnsanlar hakkında ön yargılar oluşturuyor içimizde. Bunlar doğru şeyler değil. Biz yarını bilmiyoruz. Bugünü bile ne kadar bildiğimiz tartışılır. Düne dair bildiklerimizde bile ne kadar eksiğin olduğunu kimi zaman sonra fark ediyoruz. Öyleyse ilişkilerde itidali, orta yolu takip etmek, ihtiyatlı olmak, kesin hüküm vermemek her zaman önemli. Cenab-ı Hak devam ediyor 8. ayette. Estağfirullah. La yenhakumullahu anillezine lem yuqatilukum fid-din ve lem yukhrijukum min diyarikum en teberruhum ve tuqsitu ileyhim. İnna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah dininizden dolayı sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kafirlere iyilikte bulunmanızı ve onlara adaletli davranmanızı yasaklamaz. Hiç şüphesiz Allah hak ve adalet konusunda titiz davrananları sever. İnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne gâtelûküm fiddîn ve ahracûküm min diyârikum ve zâherû alâ ihrâcikum en tevellevhum ve men yetevellehum fe ulâike humuz zâlimûn. Allah ancak din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanlarla dostluk kurmanızı yasaklar. Kim onlarla dost olursa, işte bunlar kendilerine yazık etmiş, kaybetmiş kimselerdir. Dikkat edilirse ayette çok özel bir çerçeve veriliyor. Sizin dindarlığınızla adamın işi yok. Fakat kendisi kafir, ateist, efendim ya da müşrik. Bir putu var, ona tapıyor. Ya da ehli kitap, Yahudi, Hristiyan. Fakat size düşman değil, belki saygılı. Yani bu konuda siz istediğiniz elbette tercih edebilirsiniz. Diyecek kadar olgun duruyor. Herhangi bir böyle bir size karşı bir eziyet yok. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böylelerine sizin iyilikte bulunmanızı Allah yasaklamaz. Ama diyor eğer sizi ortadan kaldırmaya niyetlendiyse, dininizi ortadan silmeye çabalıyorsa, gayret ediyorsa, planlar kuruyorsa, Düşmanlığı her şeyinden okunuyorsa, bakışından, dilinden dökülen sözlerden, hani Anadolu'da burnundan soluyor derler. Yani gayz ve kini taşıyorsa böyle, elbette o insana karşı bir dostluk sergileyemezsiniz, arkadaşlık kuramazsınız, kurmamalısınız. Fakat böyle değilse, size karşı son derece anlayışlı, dininizi yaşamanıza engel değil, efendim, hatta saygılı, böylesi insanlarla adalet çerçevesinde, hatta insani iyilikler çerçevesinde birlikteliğinizi sürdürmekte herhangi bir beis yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah size yasaklamıyor bunu buyuruyor. Ne kadar önemli bir şey. Demek ki aslında Müslümanı gayrimüslimlerle düşman konumuna düşüren daha çok onların dine karşı, dindara karşı düşmanlıklarıdır. Eğer rahat dursalar hiçbir Müslüman ehli kitaba, kafire, ateiste eziyet etmek, ona savaş açmak gibi bir durumu söz konusu olamaz. Elbette bunun şöyle bir istisnası olabilir. O da nedir? İnsanların İslam'la buluşmasına engel olunuyorsa, zulmediliyorsa, bir takım yasaklar konuyorsa, İslam'ı anlatmanın, İslam'ı temsil etmenin önünde bir şekilde set olunuyorsa, o zaman o set kaldırılır. Çünkü orada ilan edilmemiş bir harp vardır. Bir savaş vardır. O savaşı Müslüman göre göre dostluğunu yine sürdüremez. Orada İslam'ın önündeki engelleri kaldırmak gibi de bir sorumluluğu elbette vardır. Burası gerçekten tabii ince bir noktadır. O zaman şöyle diyelim, Müslüman olmayanlarla ilişkilerde onların iyi niyetli olması ve bunu ilişkilerine yansıtmaları durumunda Müslüman da son derece iyi niyetli, onlarla güzel geçinen, hatta yer yer iyilikte bulunan, fakirse yardımda bulunan, bir problemini çözüveren bir kişilik sergileyecektir. Ama herhangi bir efendim düşmanlık söz konusuysa orada durum değişecektir. Kendi aralarında ihtilaf çıkması durumunda orada da taraf tutmayacak, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa Müslüman adil olacaktır. Birisi Müslümandır diye onun lehinde hep hüküm verilmeyecek. Orada kafirin hakkı yeniyorsa orada Müslümana karşı sen haksızsın denilecektir. Cenab-ı Hak adaletli olmanızı diyor, yasaklamaz. Adil olacaksınız. Kur'an-ı Kerim müminlerin kendileriyle münasebetleri açısından aslında gayrimüslimleri 4 grupta değerlendiriyor denilebilir. Böyle bir tasnif yapmak mümkündür. Müslümanlara birincisi şu, Müslümanlara saldıran veya vaktiyle Müslümanlara saldırmış, kötülük etmiş, onların mallarını gasp etmiş, yurtlarından çıkarmış, çıkaranlara destek olmuş, haklarını ellerinden almış ve yaptıklarını telafi etmediği gibi hala da saldırmaya devam eden düşmanlar. Elbette bunlar düşmanlığı hak ediyorlar. Bunlarla dost olunamaz. İkincisi Müslümanların müttefiki olan gayrimüslimler. Müslüman değil ama sizinle bir anlaşma yapmışlar. Oturmuşsunuz masaya, madde madde anlaşma yapmışsınız. Anlaşmaya sadık olacaksınız, bozmayacaksınız. Güçlü olsanız da bozmayacaksınız. Müslümanlar verdikleri söze riayet ederler. Üçüncüsü, tarafsız olan gayrimüslimler. Bana ne diyor? Ben Müslüman değilim ama adam Müslüman, yaşayabilir. O onun hakkı diyor mesela. Bunlarla da insani ilişkileriniz normal bir şekilde devam eder. Onlara da iyilik yaparsınız, adil olursunuz. Bir de dördüncü olarak savaş neticesinde eğer ehli kitapsa cizye karşılığında, değilse haraç dediğimiz vergi karşılığında Müslümanın hakimiyetine teslim olan kimseler var ki onların da mallarını, canlarını, ırzlarını korursunuz. Onlara da zalimlik yapamazsınız. Çünkü sizin korumanız altına girmişler. Zimmi olmuşlar. Yani onlara sizin zimmetinize girmişler. Sorumluluğunuz altındalar. İşte böyle. Müslümanların Müslüman olmayanlarla ilişkileri bu şekilde. Şöyle bir hadise anlatılır. Hazreti Ebubekir'in hanımı Kuteyle kafirdi. Mekke'de kalmıştı. Ebubekir Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Hudeybiye anlaşmasından sonra o da bir anne tabii Kuteyle kızını görmek üzere Medine-i Münevvere'ye gelirler. Evet. Hazreti Esma onun kızı Allah Resulü'nün fikrini öğrenmek için, ya Resulallah, annem beni özleyip gelmiş. Ona ikramda bulunabilir miyim diye sorar. İman nasıl bir şey bakınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözüne bakıyor. Aslında iman böyle bir işte bizi yönlendirirse, yönetirse hakikaten biz iyi müminiz demektir. Hazreti Esma bu soruyu soruyor. Efendimiz de kendisine aleyhissalatü vesselam elbette annene iyi davran buyurmuşlar. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o rahmet peygamberinden beklenen cevap da budur zaten. 10. ayet şu şekilde. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu izâ câekumul mü'minâtu mühâcirâtin femtehinûhunne Allahu e'lemu bi imânihin. Ey iman edenler, mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin, bir sınayın, deneyin. Allah onların imanlarını elbette daha iyi bilir. İman kalpte bir durumdur. Ama siz bir deneyin. فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ Eğer siz onların mümin kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değildirler. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ Mehir olarak harcadıklarını onlara, yani kocalarına geri verin. Kafir kocaları, tabi hanım Medine'ye geldi, onu da göndermeyin. Fakat daha önce ona harcadıkları bir takım şey varsa, hanım için harcadığı mehir olur, başka şey olur. Ey müminler, siz onlara geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Artık onların önceki kocaları boşamasa bile arada bir iman ve inkar olduğu için hükmen boşanmıştırlar. Ve siz o kadınlara mehirlerini verdikten sonra onlarla evlenebilirsiniz. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِأَصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ Müşrik karılarınızın nikahlarına tutulmayın. O inkarcı kadınların nikahlarına tutulmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Evet, uzunca bir ayet. Zaten sureye ismini veren de bu ayet. Burada femtahinuhunne, siz o kadınları imtihan edin kelimesinden yola çıkılarak mümtahine suresi, imtihan eden sure anlamında bu ismi verilmiştir bu sureye. Bu kararın tabii şöyle bir geçmişi var. Malum Müslümanlar Mekke'de tutunamadılar ve Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Hicret ederlerken hanımlarından mümin olanlar da kendileriyle hicret etti. Ama henüz hanımı Müslüman olmayanlar da vardı. Onlar hanımlarını bırakıp kendileri Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiler. Tabi aradan epey bir süre geçti. 7-8 sene süre geçti. Ve Hudeybiye Anlaşması oldu. Hudeybiye Anlaşması arayı biraz ısıttı. Ve geliş gidişler oluşmaya başladı. Daha önceden Medine'den Mekke'ye giden olmuyordu. Mekke'den de Medine'ye gelen olmuyordu. Bu anlaşmadan sonra biraz ateşkes anlaşması diyelim. Ortalık biraz rahatladı. Tabii o anlaşma, Hudeybiye Anlaşması'nda şöyle maddeler de vardı. Mesela maddelerin biri şuydu ki Müslümanlara çok ağır gelmişti. Mekke'li müşrikler şunu dayatıyorlardı. Müslüman da olsa bizden size gelen kişi şayet Medine'ye sığınmak isterse onu bize geri vereceksiniz diyorlardı. Ama sizden birisi bize Mekke'ye gelecek olursa biz onu size geri vermeyeceğiz. Efendimiz bunu da kabul etti. Hatta bunun üzerine sahabe bayağı heyecanlandı. Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki ya Resulallah, biz hak üzere değil miyiz? Onlar batıl değil mi? Bu maddeyi nasıl kabul ediyoruz gibi. Hazreti Ebubekir Efendimiz'i susturdu Hazreti Ömer'i. Ya Ömer, o Allah'ın Resulüdür. Bize düşen teslim olmaktır dedi. Hakikaten öyle oldu. Tabii şimdi kadınlardan da bir grup bazen birli ikili Medine'ye sığınıyor. Cenab-ı Hak ayette zaten öyle buyuruyordu. Onlar muhacir olarak yani kendi beldelerini, Mekke-i Mükerreme'yi terk ediyor. Medine'de yaşamak için oraya geliyor. Böyle gelirlerse onları bir imtihan edin diyor Cenab-ı Hak. Niye imtihan edin? Acaba onlar gerçekten imanları gereği mi geldiler? Yoksa kocalarıyla anlaşamadılar bir şekilde eziyet görmemek için mi geldiler? Ekonomik sebeplerle mi geldiler? Birine aşık oldu onun için mi geldi? Evet, mümin olarak geldilerse onları geri göndermeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Fakat başka bir maksatla geldiyse onları geri gönderebilirsiniz. Manası çıkıyor burada. Çünkü bir de anlaşma var. Böyle bir şey olmayacak. Efendim alıkonma olmayacak. Fakat bu konuyla ilgili efendim alimlerimiz iki farklı yaklaşımda bulunuyorlar. Diyorlar ki o zaman bu ayetteki mana yani onları geri göndermeyin ifadesi Hudeybiye'de yapılan anlaşmayı siz tek taraflı olarak bu maddede bozun anlamına mı geliyor? Yoksa burada burayı bir daha bir konuşun anlamına mı geliyor? Çünkü ayet çerçevesi çok geniş. İki tarafın haklarını da koruyan tarzda bir kanun maddesi gibi. Bazı alimler diyorlar ki bu aslında yeni inen bir ayet. O maddeyi hanımlar lehine adeta yeniden düzenliyor. Ve bu düzenlemeyi de Mekkeliler kabul ettiler. Ve hanımlar geri gönderilmeyince anlaşma bozulmadı. Böyle diyen müfessirlerimiz var. Fakat bazı müfessirlerimiz de şöyle diyorlar. Anlaşmada diyorlar, şöyle bir madde şu şekildeydi. Arapçada racül kelimesi, erkek demektir aslında. Sana bizden bir erkek, racül gelirse o şekilde yazılmış madde. Ama bazen racül yazılır, kadın da kastedilir. Belki Mekke müşrikleri bununla hem erkek hem kadını kastetmiş olabilirler. Fakat ifadede racül kelimesi yani erkek kelimesi geçiyor. Ve ifade şu şekilde, sana bizden bir erkek gelirse, o gelen kimse senin dininde olsa bile onu bize iade edeceksin. Şimdi burada erkek ifadesi geçtiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır biz kadınlar konusunda anlaşmaya imza atmadık. Erkeklerle ilgili anlaşmaya imza attık. Dolayısıyla kadın mümin olarak geldiyse biz onu size veremeyiz deyince onlar söyleyecek bir söz bulamazlar. Bu da diğer bir görüş. Belki bu daha hakikaten insanın gönlüne sıcak geliyor belki bu rivayet. Fakat öbürü de yani önceki görüş de doğru diyebiliriz şu anlamda. Cenab-ı Hak şayet zaten madde varsa hanımları göndermeyeceklerine dair onları geri göndermeyin diye niye emretti? O emir bu şekilde geldiğine göre hanımları göndermeyin diyor Cenab-ı Hak. Mümin hanımları göndermeyin çünkü kafirlerle onların evli kalmasını Cenab-ı Hak helal kılmıyor. Evet burada böyle bir durum söz konusu. Fakat burada bir imtihandan bahsediliyor. Femtahinuhun. Bu imtihan yapıldı mı? Nasıl yapıldı? İman kalpte bir şey. Hem mümin kadınlar muhacir olarak geldiklerinde buyurulduğuna göre bunu şöyle anlamak gerekir diyor müfessirlerimiz. Onlar mümin olduklarını söyleyerek muhacir olarak size geldiklerinde nasıl söylüyorlar? Biz de sizin saflarınıza katılıyoruz. Biz de Allah'a inandık, peygambere inandık diyorlar. Ama bunu insan belki başka bir maksadı vardır da o maksadını gizlemek maksadıyla böyle söylemiş olabilir. Yine bir deneyin. Aslında Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah onların diyor iman edip etmediğini en güzel şekilde bilir, biliyor da. Ama ey müminler siz bilmiyorsunuz. Belki başka maksatla gelmiş olabilirler. Siz onları şöyle bir test edin. Eğer mümin olduklarına kanaat getirirseniz, böyle bir zannı galibiniz oluşursa artık onları geri göndermeyin buyuruyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da onları imtihan ettiği rivayetleri var. İmtihan nasıl? Bir kere efendim, benim peygamber olduğuma inanıyor musunuz? Allah'a ve ahiret gününe inanıyor musunuz diye onlar soruluyor. Bir de belki hangi maksatla geldiniz Mekke'den Medine'ye? Başka bir gayeniz mi var? Ekonomik sebeplerle mi geldiniz? Kocanızla anlaşamadınız, zulme uğradınız, ondan mı geldiniz? Ne bileyim, 3-5 soru soruluyordur herhalde. Sonunda onun mümin olduğu anlaşılınca, mümine bir hanımefendi olduğu anlaşılınca geri gönderilmiyorlar. Bu ayet şunları söylemiş oluyor bu kadınlarla ilgili. Önce madem ki mümin olarak geldiler gönderilmeyecekler tamam. İki, bu mümin kadınlar artık eski kafir kocalarına helal değildir. 3 kafir kocaların bu kadınlara ödedikleri mehirler geri verilerek onların nikah bağından kurtarılacaklardır. Yani İslam ümmetine bir sorumluluk yüklüyor. Ey müminler, siz o kocasının, eski kocasının ona verdiği mehir miktarı neyse onu geri ver, ödeyeceksiniz. Ödeyin. Belki hanımın kendi ödeme durumu yok. Siz ödeyeceksiniz. O Müslüman hanımın onurunu koruyacaksınız. Onu tekrar o kafire göndermeyeceksiniz. Ama madem ki alıkoydunuz, adaleti gözetin. O zaman da onun ona yaptığı harcamayı ödeyeceksiniz. 3. Kafir kocaların bu kadınlara ödedikleri mehirler geri verilerek, evet, onların nikah bağından kurtarılacaklardır. 4. Mehirlerini vermek suretiyle Müslümanların bu kadınlarla evlenmelerinde bir sakınca yoktur. Çünkü artık onlar Medine'ye yerleştiler. Önceki kocalarından da hükmen boşandılar. Mehirleri de bir şekilde onlara ödendi. Ey müminler, bu hanımların mehirlerini yeniden siz tabii evlilik mehirini ödeyerek onlarla aile hayatı kurabilirsiniz diyor ayet. Bundan böyle Müslümanlar da kafir kadınları nikahları altında tutmayacaklardır. Çünkü daha önce mesela Hazreti Ebubekir Efendimiz olsun, bazı sahabiler olsun, o kafir olan hanımlarını da henüz boşamamışlar. Mekke'de oturuyorlar ama onlar. Bu ayet geldikten sonra Cenab-ı Hak helal değildir hükmünü verince onları da boşuyorlar. 6. Küfürlerinden dolayı kendilerinden kaçıp kafirlere katılan kadınlara vermiş oldukları mehirleri geri isteyeceklerdir. Evet, bu bir sonraki ayette gelecek esas bu hüküm. Bir kadın diyelim ki mümindi, bir kafir birine kaçtı ve imandan da çıktı. O zaman ona ödenen mehir o kafir kocadan istenecek. Müşrikler de Müslümanlara gelip katılmış olan kadınlara verdikleri mehiri geri isteyeceklerdir. İsteyebilirler. İstesinler diyor zaten Cenab-ı Hak. Böyle bir adeta o dönem geçiş döneminde, öyle diyelim, geçiş döneminde kafa karışıklığı, gönül bulanıklığı oluşturan meseleler bu ayetlerle aydınlığa kavuşturulmuş oluyor. 11. ayet şu şekilde: Ve in fatakum şey'un min ezvacikum ilel küffar fa'aqabtum فَآتُوا الَّذ۪ينَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا اَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي اَنْتُمْ بِه۪ي مُؤْمِنُونَ Ve eğer dinden çıkarak sizi terk eden zevcelerinizin mehrinden kafirlere bir şey geçer ve onlar mehirlerini size geri vermezler de onları savaşta takip eder ve onlardan ganimet alırsanız, o takdirde zevceleri gitmiş olanlara ganimetten sarf ettikleri mehir kadar verin ve Allah'tan sakının, takva sahibi olun. Bu hudutlara dikkat edin ki siz ona iman edenler, ey iman eden kimselersiniz. Madem ki böylesiniz, öyleyse Allah'ın koyduğu bu hudutlara riayet edeceksiniz. Burada çok gerçekten ince bir nokta. Diyelim ki kafire gitti hanımınız, efendim, onunla evlendi. Siz de mehir istediniz. Dediniz ki ben buna harcama yapmıştım, sen onu bana öde. O da ödemedi. Bu sefer İslam aslında sulhü ne kadar koruyor bakınız. Müminlere diyor ki Yüce Rabbimiz, bu adam diyor o kadına bir mehir ödedi. Hanım da kâra yöneldi ve başka biriyle, kafir biriyle evlendi. Ey müminler, siz diyor bir şekilde bu adama bu ücretini ödeyin. Nasıl ödeyeceğiz? Herhangi bir diyor savaş durumu söz konusu olduğunda, o adamın bulunduğu kavimle de bir savaş olabilir, başka bir şey olabilir. Yani bir ganimet geliri elde ettiğinizde bu kişinin diyor ödediği mehri siz bu adama ödeyin. Yani adeta onun içindeki kin ateşini söndürün. Giden gitti. Yaptığımız harcama en azından cebimize girdi desin, rahatlasın. Cenab-ı Hak kullarının tabii duygularını nasıl tabii yöneteceklerini en iyi o biliyor. Ve onun altyapısını da temellerini de sağlam temellerle böylesine atıyor. Çünkü o mehir ya takas yoluyla ödenecek, yani nasıl takas yolu? Eğer müminlerin eşlerinden biri kafirler tarafına gider de kafirler de onun mehrini geri vermezlerse, Müslümanlar da kafirlerin kendilerini terk edip Müslümanlara katılmış hanımlarına ödedikleri mehri geri vermezler. O da olabilir. Yani diyelim Mekke'den de mümin olarak bir hanım geldi. Vallahi bizden de size bir hanım gitti. Siz onun mehrini verin, biz de bize gelenin mehrini severelim. Yok, vermezlerse o zaman takas yapalım. Siz vermediniz, biz de vermiyoruz. İkincisi, herhangi bir ganimet söz konusu olursa o ganimetten hanımı bir şekilde kafirlere kaçan kişinin mehri ödenecektir. Bu şekilde Yüce Rabbimiz bazen böylesi detay hükümleri de kullarına açıklıyor ki adalet nasıl gerçekleşir? Bizi de bir anlamda eğitiyor. Yani öğretiyor. Bakınız adil olun. Herkesin hakkını mutlaka gözetin. Üstüne yatmayın. Gasp etmeyin. Gasp ettiğiniz mallar, mülkler bir zaman sonra çok farklı bir şekilde fitne olarak ortaya çıkacaktır. Belki savaş sebep olacaktır. Daha çok kaybedenler olacaksınız. Onun için haksızlığın küçüğü büyüğü demeden hepsine karşı çıkın. Hak kime aitse küçük büyük demeden ehline teslim edin. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ın her bir ayetiyle bizlere verdiği bu ilahi mesajları doğru kavrayıp hayat haline getirmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.